Ayrım 9, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 92. 4. Köşe başı bekleyenler. Pansiyonumuza taşındığımızda dikkat etmemiştik. Arabayla bir yerlere gezmeye ya da alışverişe gidip de biraz geç bir saatte İkzel Bulvarı'ndan sapıp eve döndüğümüzde sokak köşesinde bekleşen ve neredeyse arabanın altına atılacakmış gibi garip hareketler yapan kadınların, ben hala bütün dikkatimi direksiyona verip yoldakileri, yol kenarındakileri ezilmemesi gereken yaratıklar olarak gördüğüm için karım farkına vardı. Bunlar hayli şık giyinmiş olan ve müşteri ağlamaya çalışan sokak kadınlarıydı. Çünkü Brüksel'de genel ev yoktu. Nedense kendilerini hayat kadını denen bu genç ve güzel hanımlar en uygun yer olarak bizim sokağı seçmişlerdi. Arabamız da o tarihlerde lüks sayıldığı için beni müşteri sanıyorlardı. Onları düş kırıklığına uğrattım her geçişimde. 5. Bir borç alacak öyküsü. Bir yıllık süremiz bitmiş, dönüş hazırlığına başlamıştık. Pansiyon sahibimiz 80'ini geçkin, bir gözü görmeyen, bacağının biri aksayan ama dipdiri, cin gibi ve hayli cimri bir kadındı. Her şey dahil olarak kiraladığımız pansiyona gelirken radyomuza ve Almanya'dan aldığım elektrofona çok elektrik yakar diyerek itiraz etmeye kalkmıştı. Biz toplanırken ikide bir gelip izliyor, ne kadar çok eşyanız varmış, bunları nasıl götüreceksiniz deyip duruyordu. Gerçekten de hele 6-7 Eylül ayaklanmasıyla yerle bir edilen İstanbul'da hemen hiçbir yer kalmadığı için gereksinmemiz olan her şeyi alma hevesindeydik. Enflasyon korkunç boyutlara yükselmişti. Dönüşte nasıl geçineceğimizi düşünüyorduk kötü kötü. Belçika'da ne de olsa rahata alışmıştık. İster istemez kendimize, oğlumuza ve hediye olarak da yakınlarımıza bir sürü öteberi almıştık. Ne kadar geniş olursa olsun, bütün bunları arabanın bagajına sığdırmamız olanaksız gibiydi. O zaman aklıma bir portbagaj almak geldi. Ev sahibi kadına nereden bulabileceğimi sordum, tarif etti. O günlerde yolluklarımızın gelmesini bekliyorduk. Önce bankaya uğrayıp paramı alacak, sonra da portbagajlara bakacaktım. Bankaya gittim, paralarımız henüz gelmemişti. Türkiye'de ekonomik durum, 9 ay önce yapılmış olan büyük ölçekli para ayarlamasına karşın giderek kötüleşiyordu. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri erimişti. Temmuz başında olduğu gibi yolluklarımız yine gecikirse diye bayağı kaygılıydık. Bu yüzden portbagajı almadan eve döndüm. Giriş katındaki penceresinden bütün gün sokağı gözetleyen ev sahibi benim eli boş döndüğümü görünce hemen kapısının önüne çıktı, ne olduğunu sordu, anlattım. ''Niye bana söylemediniz?'' dedi. ''Ben size borç veririm.'' Ondan hiç beklemediğim bir davranıştı bu. Uzattığı parayı teşekkür ederek aldım, muzipliğim tuttu. ''Ya paramız gelmezse, borcumu ödeyemezsem?'' dedim. Ben ''Canınız sağ olsun, önemli değil.'' gibi bir yanıt beklerken, o gayet soğukkanlı bir şekilde ''O kadar eşyanız var, nasıl olsa alırım.'' demez mi? Neyse, iki gün sonra yolluklarımız geldi de borcumuzu ödedim. Son gece kadın fazla su harcamayalım diye o yaşlı gövdesine ve sakat bacağını aldırmadan bizim kata iki kova su çıkarıp suyumuzu kesti. 6. 8 silindirin marifeti. Güzel bir bahar sabahı yola çıktık. Arabanın bagajı, port bagajı, arka koltuğun yarısı tıklım tıklım eşya doluydu. Oğlan arkadaki koltuğunda cin gibi sağına soluna bakıyor, arada uzanıp saçımı çekiyordu. Neşeliydik. Bu kez Paris'e uğramadan Gion üzerinden güneye inecek, İtalya'ya geçecek, oradan Akdeniz vapurunun bizi beklediği Cenova'ya ulaşacaktık. Fransa sınırında beklemediğimiz bir olay canımızı sıktı. Pasaport polisi ilk kez oğlanın pasaportunu da görmek istedi. Oysa Anvers'teki sınıf arkadaşım başkonsolos, yaşını doldurmamış çocuk için pasaporta gerek olmadığını söylemiş, ben de aptalca inanmıştım. Son anda aklıma Belçikalıların Yiğit'e doğduğunda verdikleri kimlik geldi. Fransa ile Belçika arasında iki devletin uyruklıları için verilen kimlik cüzdanı yeterliydi. Polis sesini çıkarmadı, Fransa'ya geçtik. Fahrettin şoför tutmuştu. Onlar bizden önce Marsilya'ya inip vapura oradan bineceklerdi. Biz öteki Tintinler Selahattin ve Taceddin ile birlikte en deneyimli şoför olarak ben önde, onlar arkada peş peşine gidiyorduk. Onlar benim ilk günlerimdeki gibi 40'ı 50'yi geçemiyorlardı. Sıkılıyordum. Biraz hızlanıp arayı açacak olursam bu kez de uygun bir yerde durup yetişmelerini beklemek zorunda kalıyordum. Arabamız hala beyaz üzerine siyah yazılı geçici Alman plakası taşıyordu. Ayrıca Deutschland anlamına yuvarlak bir band içinde D işareti de vardı. Daha önce de belirttiğim gibi Fransa'da henüz otoyollar yapılmamıştı. Route nationale dedikleri yollar pek az yerinde 3 şeritli, genel olarak 2 yönlü şoselerdi. Yolun bir yerinde önüm sıra giden romorklu kocaman bir kamyona yetiştim. Karşı yol boş. Kurallara uygun bir biçimde sollayacağımı belirttikten sonra hızımı biraz artırarak geçmeye başladım. Önce aldırış etmedim ama dikkat edince benimle birlikte onun da süratini artırdığını fark ettim. Kamyonla deyim yerinde ise at başı ilerliyorduk. O sırada gözüm şoföre ilişti. Pencerelerimiz açık. Avazı çıktığı kadar "Schalleboch, pis Alman domuzu" diye bağırdı. Şaşırdım. Sonra Alman plakalı olduğumuz aklıma geldi. Hükümetler birbirleriyle barışmış, hatta ileride Avrupa Birliği'ne kapıları açacak kömürçelik birliğini de kurmuşlardı ama büyük olasılıkla komünist olan Fransız kamyon şoförü Nazi Almanyası'na karşı olan öfkesini, kinini henüz yatıştıramamıştı. Ben aklımdan bunları geçirirken karşı yönden büyük bir süratle yaklaşan bir otomobil gördüm. Burun buruna gittiğim kamyon çok uzundu. Ben de çok hızlı gidiyordum. Savrulmadan fren yapıp kamyonun arkasına sığınmaya vakit yoktu. Eşim bir çığlık koparıp koluma yapıştı. Saniyenin onda biri kadar bir süre içinde kararımı verdim ve gaz pedalını şoför deyimiyle kökledim. Araba hızla ileri fırladı. Kamyonun önüne geçmemle karşıdan gelen arabanın adeta sıyırırcasına yanımızdan geçmesi bir oldu. Ölümden dönmüştük. O bir an içinde iliklerime kadar terlemiştim. Ellerim titriyordu. Yandaki aynadan kamyon şoförünün pis pis sırıttığını görüyordum. 1 kilometre kadar daha gittik. O hala peşimi bırakmıyordu. Gözüme yolun içerlek bir yeri ilişti. Hemen direksiyonu kırdım. Kamyon hızla bizi geçti ve ilerideki dönemeçte gözden kayboldu. Durduğumuz yerde karımla birlikte sinirlerimiz yatışıncaya kadar bekledik. O sırada geriden gelen tintinlerin arabaları da sökün etti. Bizi görünce onlar da sağa yanaştılar. Olayı anlattım ve dikkatli olmalarını söyledim. Otomobilleri son model Fransız arabası olduğu için onların bizimki gibi bir sorunu yoktu. Bir sigara içimi kadar dinlendikten sonra tekrar yola koyulduk. Yol tenha, ben yine hızlandım. Bir süre sonra aynı kamyona yetişmeyelim mi? Bu kez daha dikkatle baktım karşı yola. Yol dümdüz uzuyordu. Gelen giden yoktu. Bu kez daha fazla hızlanarak geçmeye başladım. Beni engelleyemeyeceğini anlayan şoför sola doğru yanaşmaya başladı. Biraz daha ısrar edecek olsam beni şarampole yuvarlayacaktı. Fren yaparak arkasına geçtim ve arabayı tekrar sağdaki boş bir yere çektim. Aynı kamyonla bir daha karşılaşmamak için bu kez daha uzunca bir süre kaldık orada. Eşim oğlanın gereksinmelerini yerine getirdi. Ötekiler bizi beklemeden ilerlediler. Tekrar buluştuğumuzda kamyona rastlamadıklarını söylediler. Onların süratiyle kamyona yetişmelerine zaten olanak yoktu. 7. Yine pasaport sorunu. Sonunda Fransız-İtalyan gümrük kapısına ulaştık, kuyruğa girdik. Turistler şimdiden güney yollarına dökülmüştü. İtalya tarafında yapı işçileri çalışıyor, bir yandan aryalar, Napoliten şarkılar söylüyorlardı. İlgiyle izliyor, dinliyorduk. Sıra bize geldiğinde İtalyan pasaport polisi de Yiğit'in pasaportunu sordu. Anlaşmaya çalıştım, daha doğrusu sorularını anlamazdan geldim. No gabish, ma filio filan diyerek atlatmaya çalıştım. Oğlanın Belçika kimlik kartını gösterdim, adam olmaz diye başını salladı. Türko pasaport diye tutturdu. O zaman bizimkilerin doğumdan 6 ay sonra gönderdikleri nüfus cüzdanı geldi aklıma. Türko pasaport diye gösterdim. Yutmadı ama bizim çocuk kaçıracak halimiz olmadığını anlamış olmalı ki hadi geçin deyip yol verdi. Dediğim gibi o günlerde henüz Türk vatandaşlarının Avrupa'da itibarları yerindeydi. 8. Bir trafik kazası. İtalyanlar deli gibi araba kullanıyorlardı. Çok dikkatli davranmak gerekiyordu. Ben önden gidiyordum. Biraz hızlı gidecek olursam uygun bir yerde durup arkadaşlarımızın gelmesini bekliyorduk. Bir seferinde bu bekleme süresi hayli uzadı. Merak ettik, geri döndüm. Epeyce gittikten sonra tintinlerin arabalarını yolun kenarına çekilmiş buldum. Az ileride de bir İtalyan arabası duruyordu. Motosikletli bir trafik polisi bizimkilerin ifadelerini alıyordu. Yaklaştık, ne olduğunu sorduk. Hatalı sol yapan İtalyan şoför Selahattin Bey'in arabasını sıyırıp sol arka çamurluğunu göçürtmüştü. Yolun kenarı uçurum olduğu için kaza daha kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi. Selahattin Bey Türkiye'de gereken parçaları bulamayacağı için sigorta sorununu çözümleyip ilk kasabadan parçaları almadan yola devam etmek istemiyordu. Olayın görgü tanığı Taceddin Bey de onlardan ayrılamayacaklarını söyledi. Biz küçük çocuğumuz olduğu için özür diledik onlardan. 2 gün sonra Cenova'da vapurda buluşmak üzere ayrıldık. 9. Kaçak yolcu. Cenova'ya vapurun hareketinden bir gün önce ulaştık. Bir pansiyona yerleştik. Pansiyon sahibi arabayı tamamen boşaltmamızı söyledi. Gördüğümüz bir İtalyan filmi geldi aklımıza. İtalyan soyguncularının Napoli'de işgal kuvvetlerine ait bir Amerikan hücum botunu bir gecede nasıl parça parça söküp götürdüklerini anımsadık ve pansiyoncunun dediğini yaptık. Arabanın tıklım tıklım olduğu düşünülürse bu benim için tam bir gavur işkencesi olmuştu. Ertesi gün vapurun hareket saatine kadar kenti dolaşmaya çıktık. Daha önce metini duyduğumuz mezarlığı gezdik. Mezarlık değil, sanki açık hava heykel ve mimarlık müzesiydi burası. Her biri bir başyapıt görünümündeki mermer heykeller yanında birçok da minyatür villa vardı. Hele birisinin içinde mermerden bir çalışma odası, hatta gece gündüz yanan ampulüyle mermerden bir masa lambası bile vardı ve lamba gece gündüz yanıyordu mezarlığın tanıtma broşüründe yazıldığına göre. Mezar sahibi zamanının ünlü şair, yazar ya da filozoflarından biriymiş. Öteki dünyada da çalışmalarını sürdürebileceğini düşünmüş olmalıydı. Akşamüstü vapura binerken karşımıza yine pasaport sorunu çıktı. Bu kez de bizimkiler Yiğit'in kimliğini dikkate almadılar. Hani araya kaptan girmese bizim pasaport polisi neredeyse oğlumuzu vapurdan içeri almayacaktı. Güç bela vapura kapağı attık. Polisin İstanbul'a telsizle gemide kaçak yolcu olduğunu bildirdiğini öğrendik daha sonra. Selahattin ve Taceddin Beyler vapurun kalkmasına çok az zaman kala yetiştiler. Neyse ki sigortayla işlerini halletmişler, gerekli parçaları da sağlamışlar. Güvertede durup arabalarımızın vinçle yukarıya çıkarılışını, ya halat koparsa ya ambara indirilirken bir yana çarparlarsa diye heyecanla izlediğimizi hatırlıyorum. Neyse, kazasız belasız yerleştirdiler değerli arabalarımızı vapurun güvertesine. Yiğit'in pasaport sorunu Napoli'de ve Pire'de de sıkıntı yarattı. Karaya çıkamama tehlikesiyle karşılaştık. Neyse ki insancıl bir Lostromo oğlumuza da geçici bir çıkış kartı verdi de aşağı inip kentleri üstün körü de olsa şöylece bir gezip gördük. Napoli'de kenti gezmek için gemiden çıkıp dolaşırken bir dükkanın önünde orta yaşlı, güleç yüzlü bir kadın bizimle, daha doğrusu Yiğit'le ilgilenmişti. İtalyanca bilmediğimiz için Fransızca konuşuyorduk. Daha doğrusu kadıncağız güçlükle derdini anlatmaya çalışıyordu bize. Bir ara eşimle aramızda Türkçe konuştuğumuzu duyunca gülmeye başladı. Meğer bizim İtalyan sandığımız kadın Türkmüş, daha doğrusu Ermeniymiş. O günlerde henüz Ermeni sorunu olmadığı için epeyce ahbaplık etmişti Ermeni madam bizimle. Pire'de rıhtımda bekleşen Rumların bizden naylon çorap, viski isteklerine şaşırmıştık. Daha o tarihte bile Pire ile Atina birbirine bitişmişti. Bir otokarla Atina'yı şöylece dolaştık. Kral sarayının kapısında fiyakayla nöbet değiştiren Efsun askerlerinin yanında ve Olimpos dağında harabeler arasında bütün turistler gibi biz de fotoğraf çektirdik. İstanbul'da Galata'da vapurdan çıkarken de pasaport sorunu yüzünden polise ifade vermek zorunda kaldık. Bizi karşılamaya gelen büyük karım biraderim Nedim Otyam, Yiğit'i kucakladığı gibi dışarı çıktı. Tutanaklar tutuldu, sonunda kaçak yolcunun yurda girmesine izin verildi. Bu arada arabamızın rıhtıma indirilişini yine ya vinç kopar da araba düşerse ya bir yere çarparsa diye yürek çarpıntısıyla izlemiştik. 10. Gayretkeş bir bürokrat. İstanbul'a gelince ilk işim arabayı gümrükten çıkarmak oldu. O zamanki çok sıkı kambiyo rejimine göre bedelsiz ithal iznini Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Kambiyo Müdürlüğü'nün vermesi gerekiyordu. Ben de maliyeciydim ya, bütün belgelerim tamam olduğuna göre gerekli izni çabucak alabileceğimi sanıyordum. Kağıtlarımı alarak o tarihte Karaköy'de, şimdilerde maliye hesap uzmanlarının bürolarının karşısındaki eş binada bulunan Kambiyo Müdürlüğü'ne gittim. Önce sıradan bir vatandaş olarak yetkili memura başvurdum. Memur belgelerime şöylece bir göz attı, umursamaz bir tavırla 15 gün sonra gelmemi buyurdu. O zaman ister istemez kendimi tanıttım. Maliye hesap uzmanı olduğumu söyledim. Adamın suratı büsbütün asıldı. Herkesin duyacağı yüksek bir sesle, "Kim olursan ol, şimdi sana iltimas mı yapacağız?" dedi yüzüme karşı. Fena halde bozuldum. "İltimas istemiyorum," dedim sükunetimi korumaya çalışarak. "Ben de maliyeci olduğum için belgelerimde hiçbir eksik olmadığını biliyorum. 15 gün beklememe sebep ne? 15 günde arabam rıhtımda paslanacak. Acaba siz yetkili değilseniz bir üst makama başvurabilir miyim?" "Cehenneme kadar yolum var" anlamına bir işaret yaptı adam. Herhalde o zamanlarda çok nadir olan otomobil sahiplerine karşı özel bir kızgınlığı vardı. Bu kez iyi karşılanacağımdan ve haklı bulunacağımdan emin bir halde müdürün yanına gitmek istedim. İri yarı, üniformalı bir kapıcı önümü kesti. Ona derdimi zar zor anlatıp sekreter odasına girdim. Beni yukarıdan aşağı dik dik süzen, süslü püslü, alımlı, şuh bir genç hatun ne istediğimi sordu. Anlattım. Alaycı alaycı dudağını büktü. "Bedelsiz otomobil permisi için öyle mi?" dedi. "Randevunuz var mı?" Ne kadar benim de bir maliyeci olduğumu yinelesem de oralı olmadı. Önündeki deftere bakarak 15 gün sonrası için randevu verebileceğini söyledi. "Ne yapıyorsunuz?" dedim. "Arabam o zamana kadar rıhtımda ya çürür paslanır ya da başına bir iş gelir." "Müdür bey çok meşguldür. Bütün Türkiye'nin kambiyo işlerinden o sorumludur. Size vakit ayıramaz." Tam o sırada müdürün kapısı açıldı. Dökük saçlı, yumurta kafalı müdür göründü. Bir konuğunu uğurluyordu anladığım kadar. Ben hemen atılıp kendimi tanıttım. Kapı önünde ne istediğimi söylemediğim için beni içeri aldı. Görkemli, salon büyüklüğünde bir oda. Gemi gibi bir çalışma masası. Oysa kendisi ufak tefek bir adam. Koltuğuna geçip oturdu ama bana yer göstermedi. Derdimi anlatmaya çalıştım. Suratı öyle bir abuz. "Siz de herkes gibi sıranızı bekleyeceksiniz," dedi ters ters. Adam haklı, ne diyebilirim. Kös kös hesap uzmanları kuruluna döndüm. Salonda benden kıdemli meslektaşlarıma durumu anlatıyordum ki içlerinden biri, "Vay köftehor," dedi. O da adam olup çıktı karşımıza. "Elbette bakanın en yakın adamı, sırdaşı olunca böyle olur. Onun ne haltlar karıştırdığını bilmiyor muyuz sanki? Ne diye bekleyecekmişsin 15 gün? Hiçbir geçerli gerekçesi yok. Salt önemli kişi olduğunu vurgulamak için yapıyor böyle. Hadi kalk birlikte gidelim. Canını okurum ben onun." Yine azarlanmak korkusuyla korka korka izledim kıdemli meslektaşımı. Ama bu kez sekreter hanım hiçbir şey sormadan kapıyı ardına kadar açıp bize yol gösterdi. Müdür uzmanı görünce yerinden fırladı, sarmaş dolaş oldular. Meğer sınıf arkadaşıymışlar. Müdür bu arada ilk kez görüyormuş gibi bana da gülücükler yolluyordu. Uzman daha derdimi anlatmadan adam daha önce hiç konuşmamışız gibi, "Kardeşim daha önce niye kendini tanıtmadın? Ver şu dosyanı," deyip zile bastı, gelen sekretere belgelerimi uzattı. "Bize kahve de söyleyiver kızım, arkadaşları da bekletmeyelim." Kahvelerimizi içinceye kadar permim hazırlanmıştı bile. 11. Ne oldum dememeli. Kaderin cilvesi, bu olaydan 5-6 ay sonra ben bakanlık merkez kuruluşuna, hazine genel müdürlüğüne atandım ve kambiyo işlemlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildim. Henüz 27 Mayıs devrimi olmamıştı. Hasan Polatkan makamında astığı astık, kestiği kestik, herkesi ürküten bir bakandı. Bakanın sırdaşı olan İstanbul Kambiyo Müdürü Hazine Genel Müdürüne bile aldırış etmiyordu. Ama 27 Mayıs'tan sonra bakan Yasade'ye gönderilince iş değişti. Yeni dönem uygulamalarını anlatmak için bütün kambiyo müdürlerini Ankara'da toplamıştım. Baktım, o afrasından tafrasından yanına yaklaşılmayan İstanbul Kambiyo Müdürü de gelmiş, bana nasıl yaltaklanacağını bilmiyor. Ne var ki, hakkında açılan soruşturmalardan kurtarmak için, maliyeci dayanışması için de, devrime karşın bakanlığın üst makamları onu apar topar bir görev uydurup memleketi olan Kıbrıs'a yolladılar. Oradan da geri dönmedi, soruşturmalardan kurtuldu. 12. Otomobil saltanatı. Yıl 1959. Türkiye yine bir yokluklar, yoksulluklar, yolsuzluklar ülkesi. Ama henüz en üst gelir düzeyindeki sınıflar ile alt gelir düzeyindeki sınıflar arasındaki fark 2000'li yıllar Türkiye'sindeki kadar uçurumlaşmamış. İstanbul'da Erenköy'deki evimizin sahibi Türkiye'nin sayılı varsıllarından ünlü bir avukattı. O günlerde Menderes İstanbul'u güzelleştireceğim, imar edeceğim diye uğraşıyor, büyük istimlaklar yapılıyordu. İstimlak edilen taşınmazlara genellikle çok düşük bedeller ödenmek istendiği için mahkemeler istimlak davalarıyla uğraşıp durmaktaydı. Bizim ev sahibimiz de bu davalarda uzmanlaşmış, ün yapmıştı. Pek çok evi, apartmanı, dükkanı, bağı, bahçesi, hizmetçisi, bahçıvanı ama birkaç model eski, yine de lüks gözüyle bakılan, kendisi şeker hastası olduğu için şoförünün kullandığı yalnızca bir tane Amerikan arabası, klimasız, ile karısının kullandığı yabancı plikalı, iki kapılı olduğu için spor sayılan bir arabaları vardı. Metresinden olan, sonradan evlat edindiği evlenme çağındaki kızının ne arabası ne de deniz motoru vardı. Bu yüzden bizim getirdiğimiz arabaya göz koymuşlar, kat karşılığında satın almak istiyorlardı. Yasal engel bir yana, biz kendimiz kullanmak istediğimiz için satmayacağımızı söylemiştik. O tarihlerde Erenköy'de özel araba sahibi parmakla gösterilecek kadar azdı. Biz de bunun keyfini çıkarıyorduk. Ekmek gazete almaya bile arabayla gidiyorduk. Özellikle de babam kendi deyimiyle çevreye caka satmaktan pek memnundu. Arabanın da maşallahı vardı. Hiç sıkıntı çıkarmıyordu. Hafta sonlarında gezmelere gidiyorduk. Yiğit arabada uyumayı pek seviyordu. O günlerde akaryakıt genel fiyat düzeyine göre ucuzdu. 8 silindirli olmasına karşın Amerikan arabalarına oranla motoru fazla benzin yakmıyordu Simka'mızın. Ne de olsa Avrupalıydı. Keyfimiz yerindeydi. 13. Yine yollarda. Belçika'dan dönmemizden bir süre sonra hesap uzmanlarının yıllık teftiş programı, turne programı belli oldu. Bizim kısmetimize de Ağustos-Kasım dönemi için Aydın çıktı. Buna en çok babam sevindi. İstiklal Savaşı'nın hemen sonunda 1922 yılında Aydın Sanat Lisesi'ni kurmakla görevlendirilmişmiş. O tarihlerde bütün azınlıklar ülkeyi bırakıp gittiği ve her türlü küçük büyük sanayi tesislerinde onlar işlettiği için atlara nal çivisi bile bulunmuyordu. İlk iş olarak sanat okullarına önem verilmesi bu gereksinmeden kaynaklanıyordu derdi. Nereden nereye? Bizimle birlikte şimdilerde büyük bir holdingin mali işler koordinatörlüğünü yapan genç bir uzman yardımcısı da gelecekti. Birlikte gitmeyi önerdim. O zamanlar şimdiki rahat, konforlu otobüsler yoktu. Hem rahatlığı hem de yol parası vermeyeceği için pek memnun oldu. Ağustos sıcağında yola çıktık. Kartal'dan araba vapuruyla Yalova'ya geçtik. Vapurda yol arkadaşımız bize çay ikram etmek istedi. Çocukcağız arabaların arasından elinde çay bardaklarıyla cambazlık yaparak yanımıza geldiği sırada ters bir hareket yaptı. Bardaklardan biri devrildi, Yiğit'in kolu yandı. Tek sıkıntımız sıcaktı. Bütün pencereleri açmamıza karşın bunaltıcı hava rahatsız ediyordu hepimizi. Özellikle de Yiğit'i. Çok terliyordu. Bu kez de üşüteceğiz diye korkuyor, ikide bir durup üstünü değiştiriyorduk. Akşama doğru İzmir'e geldik. İtalya'da başıma gelenlerden ders aldığım için arabayı boşaltmadan bırakabileceğim bir otel arıyordum. Adını bildiğim tek otel Efes Oteli. Ne de olsa orası da bir bakıma maliyeye ait, emekli sandığının malı ve onlar tarafından işletiliyor. O zamanlar henüz büyük caddeler, bulvarlar açılmamış. Turizm de gelişmemiş. Otelin karşısındaki sokağa arabayı park ettim, hava sıcak. Tam yol kılığındayım. Sakalım da uzamış. İçeri girdim. Rezervasyondaki memur kılığımı kıyafetimi şöyle bir süzdü. Ben daha yeriniz var mı diye sormadan burası size göre pahalıdır dedi. Başka yer arayın. Fena halde canım sıkıldı. Bir şey söylemeden geri döndüm. Yine kaderin cilvesi yıllar sonra Efes Oteli'ne emekli sandığı genel müdürü olarak yine aynı kılıkta şort ve gömlekle geldiğimde başta otelin genel müdürü olmak üzere bütün personeli o sıcakta takım elbiseleriyle beni karşılamak için otelin önünde sıraya dizilmişlerdi. Ama henüz sadece hesap uzmanıydım. İster istemez başka bir otele gittik. Araba ne de olsa Avrupa dönüşünde olduğu gibi tıka basa dolu değildi. Yol arkadaşımızın da yardımıyla eşyayı odalarımıza taşıdık. Arabayı da otelin önüne park ettik. 14. Ehliyet sorunu. Rover'i aldığımızda arabaya su ve yağ konması, lastiklerinin havalarının kontrol edilmesi gibi en ilkel bilgilerden habersizdim. O günden beri benim şoförlüğüm açısından fazla bir şey değişmemişti. Bu kez de araba kullanmak için ehliyet sahibi olmak gerektiğini soyut olarak biliyordum ama Türkiye'ye döndüğümüzden beri bunu hiç düşünmemiştim. Belçika'dan aldığım ehliyet burada geçmiyordu. Bunu son anda Aydın yolunda trafik polisleri yolumuzu kestiklerinde hatırladım. Genç bir polis belgelerimi istedi. Arabanın ruhsatıyla Belçika ehliyetini uzattım. Ehliyeti göstererek "Bu nedir?" dedi. Attım. Beynelmilel ehliyet. Permis de conduire. Sözcüklerini heceleyerek okudu. Sonra arkada başka bir arabayla meşgul olan amirine seslendi. Komiserim, bakın bu beynelmilel ehliyetmiş. Daha önce beynelmilel ehliyet görmediği anlaşılan komiser de bozuntuya vermek istemedi. Tamam dedi, buyurun geçin. İşin kötüsü Belçika'dan aldığım ehliyetin yürürlük tarihi de geçmişti. Bunu da yine son anda bu denetleme sırasında fark ettim, renk vermedim. Bereket versin, onlar da buna dikkat etmediler. Türk ehliyetini Aydın'dan aldım. 9. ayrımın sonu, sayfa 103.